Güneş mi Cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programıyla birlikte yine birlikteyiz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Aslı Yılmaz bizlere katkı veriyor. Başlarken iletişim adreslerimizi verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı, çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi TürkiyenInSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün çok değerli bir lideri, çok değerli bir insanı, çok mütevazı ama bölgesinde ve belki de dünyada çok önemli değişiklikler yapmış bir bilge insanı, bir bilge lideri tahmin etmişsinizdir herhalde. Aliya İzzet Begoviç'i konuşacağız. Niye bu hafta kendisini konuşuyoruz? Çünkü vefatının 15. yılındayız. Bu konuklarımız Aybü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Doçent Doktor Rahman Ademi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ve Aybü Siyasal Bilgiler Fakültesinden öğretim üyesi, öğretim görevlisi Adisa Avdiç Küsmüş. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Her iki konuğumuz da Boşnak asıllı, Balkan kökenli. Dolayısıyla kendi bölgelerinden dünyaya çıkmış bir lideri. Yine bölgenin insanlarıyla konuşacağız. İsterseniz şöyle yapalım, bizler tanıyoruz belki ama 160 ülkeden dinleyen konuklarımız tam olarak bilmiyor olabilirler. Biraz kendinizi tanıtır mısınız diyerek Rahman Hocam sizle başlayalım.
Teşekkür ederim hocam. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim, tarih bölümünde. Ve çalışmalarım daha çok Balkan tarihi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 30 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Ailemin bir kısmı oralarda, bir kısmı akrabam Bosna'da, bir kısmı Makedonya'da, hatta Kosova'da da neredeyse akrabalarım oldu orada bir görev dolayısıyla. Sürekli o bölgeyle irtibat halindeyim. Hem görev icabı hem de diğer sebeplerden dolayı sürekli Balkanlarla ilişkili olarak yaşamak durumundayım. Rahmetli Aliya'nın da bu vesileyle ve diğer bütün şehitleri hem Türkiye'mizde hem de Bosna'da olan şehitlerimizi de hayırla ve rahmetle anıyorum. Onlara Allah rahmet eylesin inşallah diyorum. Teşekkür ederim.
Ben de Aliya'yı, bilge lideri ve Bosna Savaşı'nda verilen herhalde yüz binlerce değil mi şehidi rahmetle almış olayım. Adisa Hocam biraz da sizi tanıyalım isterseniz.
Evet, adım Adisa Avdiç, Bosnalıyım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Yüksek lisans ve doktora eğitimi Prag'dan aldım. İlk yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Öyle ama mi? Ailem hala Bosna'da, Brçko'da oturuyor herkes.
Brçko nerede? Saraybosna'ya yakın bir yer mi?
İlk 100 kilometre falan. Hırvatistan'ın sınırı da küçük bir şehir.
Gidip geliyorsunuz haliyle.
Aynen aileme ziyaret ediyorum.
Ama Türkiye'den Bosna'ya gidip gelen sadece siz değilsiniz herhalde. Türkiye'de insanımız da çok fazla.
Birçok insan gidip geliyor.
Bosna'ya gitmeyi çok istiyor. Gerçekten ben de birçok kez gittim ama her dönüşten sonra hemen içimizde tekrar bir gitme arzusu ya da gitmemenin verdiği bir özlem de doğuyor. Saraybosna her özellikle çok etkiliyor insanı. Biraz Rahman Hocam, Aliya'nın hayatından bahsederek başlayalım. Evet. Çocukluğu, yetişmesi, gençliği, miladi Müslümani.
Rahmetli Aliya'nın doğduğu şehir kuzey tarafında Bosanski Şamac. Daha sonra kısa bir süre sonra yani 2 yaşındayken 1927'de Saraybosna'ya taşınıyorlar. Bir takım maddi sıkıntılardan dolayı. Ailesi bir bey kökenli. Zaten soyadından da anlaşıldığı üzere daha önceden Belgrad'da görev yapmışlar. Hatta dedesi, kendi adının taşıdığı Aliya dedesi Türkiye'de de görev yapmış. O şekilde de
Osmanlı ordusunda subaymış galiba.
İstanbul'da bir hanımefendiyle evleniyor. Bu şekilde Türkiye ile de böyle bir kan bağı da mevcut.
Evet, ama dolayısıyla anne tarafından bir Türklüğü de söz konusu.
Aynen öyle. Evet. Ve bu aslında bir tarihin kendi akışı içerisinde rahmetli Aliya'yı eğer yani Bosanski Şaması'da kalsaydı ne olurdu bilemiyoruz tabii. Tarihi değiştiremeyeceğiz ama Saraybosna entelektüel bir şehir. Öteden beri meşhur bir şehir. Yani 6-7 tane medresesi olan bir şehirdi. Şu anda bir tanesi var ama yüksek tahsilli insanların yoğun bulunduğu bir şehir ve burada kendisi gençliğinin en verimli, en böyle çalkantılı dönemini de burada yaşıyor. Aslında savaş da tevafuktur. Tam ona denk geliyor. Savaşların hemen 46 yılında hapse giriyor. Savaşla beraber rahmetli Aliye kendi ikilemini de yaşıyor. Kendi adeta kendi kendisiyle savaşını da yaşıyor. O esnada entelektüel tabakanın daha çok komünizm ve ateizm üzerine şey yaptığı için, üretim yaptığından dolayı çok gündemde olan bir düşünceydi komünizm ve ateizm ve onu kendi kendisiyle hesaplaşarak adeta İkinci Dünya Savaşı'nı kendisiyle yaşayarak bir sonuca, yani ailede Müslüman olarak doğması yetmiyor. Hatırlarsınız, onun hatıratında vardır işte Haciska camideki sabah namazlarının güzelliğinden bahseder falan, ama bu bir ailenin kültürel akışı içerisinde gerçekleşen olaylardır. Yani daha sonra bu yaşanan iç hesaplaşma sonucunda ortaya çıkan ve sonra işte onun eserlerinden göreceğimiz İslami anlayış biraz bir mücadele sonucu ortaya çıktığını
görüyoruz. Adise Hocam, aynı soruyu size sorsam.
Evet. Saraybosna'da üniversitede hukuk fakültesinde okuyordu. Oradayken Mladi Muslimani diye genç Müslümanlar hareketine üye oldu. Bu hareket tabii daha sonra Yugoslavya'daki komünist yönetim tarafından
yasaklanmıştı. Hangi yıllar bu Miladi Müslümanı ya da Genç Müslümanlar Örgütü hareketi kurmaları? Hangi yıllar? 40'lı yıllar mı?
Savaştan sonra.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra.
Tabii şimdi Balkanlar'da savaştan sonra dediğinizde maalesef çok sayıda savaş olduğu için belki hatırlatmak gerekiyor.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Evet. Başlıyor. Tabii bu hareket sonra yasaklanmışlardı Yugoslavya'da. Bence Aliye'nin hem Bosnalı olması sebebiyle hem Batılı ve hem de İslami anlayışı ileri düzeyde biliyordu. İslam'ın modern dünyada ve Batı'daki yeriyle ilgili birçok yazısı vardı. Tabii Yugoslavya'da buna biraz karşı bir bakış vardı. İslami bir devlet kurmaya istemekle suçlandı Yugoslavya'da ve 12 yıl hapis cezası verildi. Tabii hapiste çok kötü şartlarda yaşadı o zamanlarda ve o zaman da o 3 çocuğu babasıydı. Yani o zaman.
Evet.
Ve hapis hayatı boyunca birçok defa ona özgür kalabileceği teklif edildi. Bunun karşında ise daha önceki inanç ve fikirlerinin yanlış olduğunu söylemesini istemişler ve ayrıca siyasetten çekilmesini talep ettiler. Tabii bunları hepsi bu teklifleri reddetti.
Evet, çok. Tabii şu gerçekten çok değerli. Belki bugün kuşaklar bunu bu kadar önemli bulmayabilirler ama şöyle bir düşünelim. İki Dünya Savaşı sonrası komünist blok çok güçlü bir şekilde, Stalin dönemi galiba değil mi?
O kısa bir süre. Daha sonra Stalin'le de araları bozulacak.
Yani İki Dünya Savaşı sonrası anlamında.
Evet. İki Dünya Savaşı sonrasında 3-4 yıllık bir süre var. Çok sıkı bir Stalinizm. Daha sonra onlarla da ilişkiler şey yapılacak. Hatta Çekoslovakya'yı şey yapacaklar biliyorsunuz.
Evet. İşte dolayısıyla böyle bir komünist, bir Stalinist bir etki, bir dönem, bir boyutuyla Doğu bloku açısından. Batı bloku açısından ise yine böyle ne bileyim savaş sonrası bir kayıp var ama esasen yani şunu söylemeye çalışıyorum. İslam bir alternatif değil o yıllarda.
Hiç
ne Doğu açısından
değil,
ne Batı açısından. Böyle bir ortamda Aliye İzzet Bogoviç daha çok genç yaşta Miladi Müslümani, Müslüman Gençler Hareketi diye bir hareket başlatıyor. Yani ortada bunlara dair hiçbir şey yokken ve bir karabasan gibi, yani işte batıdaki akımlar ve komünizm bir karabasan gibi Balkan insanının, Boşnak insanının üzerine çökmüşken farklı bir arayışı gündeme getiriyor. Bu gerçekten o yıllar için çok değerli olsa gerek. Bugün belki çok bilinmeyebilir ama o yıllarda anlamını çok daha iyi idrak etmek gerekiyor. Tabii siz biraz ifade ettiniz. İsterseniz sizden de devam edebiliriz. Bir siyasal mücadelesi var. Hem bu hareketi başlatmakla birlikte hem de tavırlarla, davranışlarla bir siyasal mücadelesi var. İsterseniz biraz ondan bahsedelim.
Aliye İzzet Bogoviç Müslümanların Batı'dan öğreneceği çok şey olduğuna inanıyordu. Ayrıca İslam da Batı'ya vereceği çok şey olduğunu inanıyordu. Batı ile İslam dünyasının arasındaki barışın, beraber yaşamanın ve işbirliğin mümkün olabileceği derinden inanıyordu Aliye İzzet Bogoviç.
Zaten daha sonra belki değiniriz. Doğu ve Batı arasında Hı-hı. İslam diye de çok değerli bir çalışması var. Hı-hı. Hocam, Rahman Hocam, siz ne dersiniz siyasal mücadelesine dair?
Şimdi bu ilk gençlik yıllarında, 46 yılında hapse gittiği zaman bir 3 yıllık yani hapis dönemi yaşıyor. Daha sonra çok büyük bir baskı olduğundan
dolayı. Kaç yaşında dolayı, o zaman?
İşte 25,
31 yaşında.
25'inde doğduğuna göre 21 yaşında.
21
yaşında çıkıyor. Evet. Yani aslında bir olgunluk şeyini de bu daha da fazla olgunlaştırıyor Hı-hı. hapis. Tabii ilk dönem sadece Rahmetli Ali'ye girmiyor. Oradaki Saraybosna'nın ileri gelen bütün İslam uleması da hapistedir. Hı-hı. Yani o dönemde. Benim hocalarım bir kısmı da öyle. Dolayısıyla bu onu muhtemelen bu siyasi düşüncelerde sevk ediyor ister istemez. Yani bu kadar baskı altında bir öneride bulunmak okumuş insanların görevidir diye. Ben aslında çok uzun zaman boyunca rahmetli Aliya'nın kendisinin böyle siyasete hazırladığını pek düşünmezdim. Biraz daha böyle şartların oluşmasıyla işte bir tevafuk gibi. Fakat hapis arkadaşlarından öğrendiğime göre aslında ilk dönemde de böyle ikinci dönemde de ikinci hapiste onun için bir adeta bir hazırlık ve onu hep sürekli çıkıp ve başka bir iddiada bulunabileceği imkanını arayışa içerisinde olduğunu söylediler ki daha mantıklı geldi bana. Diğer okumlarım da bunu destekliyor. Rahmetli Aliya bir üçüncü yol.
Peki bu okumalardan şu çıkıyor mu? Rahmetli Aliya'nın ta o yıllarda, 40'lı yıllarda yani işte o Stalinist, komünist ağırlığın karavasan gibi çöktüğü yıllarda bir gün bu felsefenin dağılacağını, bunun esasında yaşanabilir bir düşünce olmadığını öngördüğünü söyleyebilir miyiz?
Yani öngörmek belki çok fazla iddialı olur ama yani bir kere inançlı insanlar hiçbir zaman umutsuz olmazlar. Bu, bir, iki, okudukları eserlerden biz anlıyoruz ki hem tarih hem felsefe ki ikisi birbirine yakındır. Mesela o işte Kant'tır, Bergson'dur, Spengler'dir. Bunlar özellikle bu üçünü şey yapıyorum. Tarihi olaylara da atıp yaparak geçiciliği de aslında şey yapıyorlar. Her şey geçici olduğuna göre yani tek kalıcı Allah olduğuna göre biz bu geçicilik içerisinde gücümüz yettiği ölçüde bir alternatif sunmamız lazım yani insanlığa. Bu rahmetli Aliya'nın aslında İslam deklarasyonu sadece İslam dünyasına da değil normal dünyaya da aynı şekilde şey yapıyor. Yani onun yapmış olduğu zaten ilk biliyorsunuz baskısı yurt dışında yapılıyor vesaire ve bütün fırsatları kullanarak Batı dünyasına da İslam'ın gerçek yüzünü kendi anladığı şekilde anlatmaktan geri durmamıştır. Dolayısıyla bu az önce Hadise Hanım söylediği yani hem Batı'nın İslam'a vereceği şey vardır hem İslam'ın Batı'ya vereceği şey. O zaman bir üçüncü yol dediğimiz orta yol yani Batı'da da bulunan güzellikler veya işte kendi ifadesiyle benim için güzel olan ne varsa İslam'dadır diye ama İslam'ın köken itibariyle baktığın zaman yani Batı medeniyetinde çok büyük bir kaynağını oluşturduğundan dolayı bu hakkı kendisini de görüyor rahmetli Aliya. Neden? Bazı namuslu Batılı araştırmacılara atıf yaparak Endülüs Müslümanlar sayesinde Avrupa Rönesansı'nın ne derecede etkilendiğini ortaya koymasıyla bunu dile getiriyor sürekli. Dolayısıyla siyasetle yani siyaset belki kendi ben sözlerinden duyduğum için bir mecburiyet olarak da görmek mümkündür Aliya için. Çünkü başkası çıktı ilk savaştan sonra Hasan Biber rahmetlinin işte kendisi idam ediliyor. O tekrar Mladi Müslümanı ile canlandırıyorlar. O şehit ediliyor. Rahmetli Aliya daha yavaş, daha kontrollü bir şekilde faaliyetlere devam ediyor ve bu şekilde işte özellikle İslam deklarasyonu ve İslam Doğu ve Batı arasındaki İslam eserlerini meydana getiriyor.
Onları birazdan konuşacağız hocam. Evet. Hadise hocam sizinle devam edersek savaş yıllarında tabii belki ya da şuradan başlayalım. Aliya'nın daha fazla tanınırlığı Bosna dışında ya da Balkanlar dışında daha fazla tanınırlığı savaş yıllarındaki liderliği ortaya koyduğu gerçekten son derece sağduyulu tavır Rahman Hocam'ın dediği önemli, Doğu ve Batı arasında ya da İslam dünyasıyla Batı arasında işbirliğini önemsemek son derece değerli. Fakat bunu savaş ortamında icra edebilmek çok daha önemli. Bunu düşünebilirsiniz de çok baskı altındayken düşündüğünüz şeyi hayata geçirebilmek daha da zor galiba. Savaş yıllarında bir Müslüman lider olarak Aliye'yi tanıyoruz. İsterseniz biraz oradan bahsedelim. Yani hem savaş yıllarını, Boşnakların çektiği sıkıntıları, Aliye'nin liderliğini biraz değerlendirelim.
Aslında Aliye Pekoviç kendisini asla bir savaş lideri olarak hayal etmemişti.
Kesinlikle.
Fakat Bosna'daki koşullar ona zorlanmıştı, buna zorlanmıştı. Evet. O savaşın 3 yılı korkunç bir kabus olarak gösteriyordu. Ve bir gün bir korkunç rüyadan uyanacağım diye diyordu. Ama tabii o çok güçlü bir liderdi. Bosna'nın en kötü zamanlarda en güçlü liderdi. Maalesef son yıllarda Batı'da ve hatta Bosna'daki bazı çevrelerde Aliye Izetbegović'i Milošević ve Tuđman gibi Sırp ve Hırvat milliyetçi liderlere benzeyen bir lider gibi göstermeye çabası vardır. Hatta onu sanki bir savaş suçlusu gibi göstermeye çalışıyorlardı. Ama bu tarihin ciddi ve kasıtlı bir yanlışıdır. Ve onu gerçekten olmadığı gibi göstermeye çalışmışlardı. Çünkü o Bosna'daki savaş önlemek ve barışı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmış bir liderdi.
Kesinlikle öyle. Yani eğer yani çok uçuk bir benzetme de diğer aşırı faşist liderlerden çok azı Aliye'de olmuş olsaydı herhalde bugün Balkanlardaki kan, intikam, gözyaşı çok daha ağır olurdu ve bugün Balkanlarda eğer bir barış varsa belki Aliye'nin ne derler işte zehir içme pahasına attığı imza nedeniyledir. Çok zordur belki, eleştirilebilir belki bu konuda ama bu imza kendisi de zaten ifade ediyor. Barışa, kardeşliğe ya da huzura verdiği değerden hareketledir. Hocam sizinle devam edelim isterseniz. Gerçekten çok acı yıllardı. Çok sayıda herhalde şehit vardır. Ben de o yılları hatırlıyorum. Üniversite yıllarındaydım. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydim. Öğrenci arkadaşlarımızla işte yardımlar toplardık, gönderirdik. Bosna'dan Boşnak savaş liderleri gelirlerdi. Onlar konuşmalar yaparlardı. Yani tabii zor zamanlardı. Bizim de bütçemizin en kısıtlı olduğu zamanlardı. Ama şimdi güzellikle anmak istedim. Biraz o yılları konuşalım ve bunun yani, üzerine Aliye'nin liderliğini konuşalım isterseniz.
Tabii aslında rahmetli Aliye'nin 84 yılında Türkiye'de basıldığı zaman İslam ve Doğu Batı arasındaki İslam kitabı kısıtlı çevrelerce tanınmıştı. Savaş onu birden ortaya çıkardı ve bir yani hakikaten hem davranışlarıyla hem de söylemleriyle yankı uyandırdı. Çünkü kendisinin ifadeleri var. Ben de korkuyorum, insanım çünkü. Yani korkmamak mümkün değil ama korkuma rağmen ben bir şey yapmak zorundayım. Yani liderliğimi yapmak zorundayım. Dolayısıyla Batılı'nın hatta ondan duymuştum ben yani diplomasinin böyle beyaz eldivenli olmadığını yani temiz olmadığını diplomatik görüşmelerde çok çirkin tehditvari sözler, kelimeler, cümleler kurulduğunu anlatmıştı bir toplantıda. Fakat buna rağmen ona dayanmak yani hem fiziki olarak dayanmak hem de bir şey karşısına ona karşı bir şey üretmek. Türkiye bu şahsiyeti yani savaşla beraber daha fazla sevmeye başladı. Yani aslında hatırlarsınız Türkiye'de tartışmalar da oldu. Onun kitaplarında bazı eleştiriler vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısına karşı işte harf inkılabı olsun ve diğer şeyler olsun. Ama buna rağmen halk hatta devlet de bu halkın sevgisi karşısında kayıtsız kalmamıştı ve onu sevmişti. Rahmetli Aliye'nin bu birkaç tane çarpıcı davranışı vardır. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de İslam dünyasında, Orta Doğu'da. Türkiye'de kendi tutumundan, İslami anlayışından vazgeçmeyerek ama Türkiye'yi bir bütün her şeye rağmen önemli bir sığınak olarak veya bir destek olarak görmeye devam etmişti. Bütün sıkıntılara rağmen, onlara da ifade etmiş olmasına rağmen. Aynı şekilde Batı'da Batı'ya gittiği zaman Batılı işte siyaset merkezlerine neden gidiyorsunuz sorduklarında biz bunu anlatmak zorundayız. Netice alırız almayız o başka bir şey ama durumumuzu iyi bir şekilde anlatmak durumundayız. Orta Doğu'ya gittiği zaman ise İslam dünyasının özellikle sermaye olarak birikiminin bu kadar yoğun olduğu Orta Doğu'da ve çok az bunun karşısında bir üretimi gördüğü zaman üzülüyordu ve orada gene kendi yorumlarıyla İslami anlayışın nasıl olması gerektiğiyle ilgili çok açık ve net Riyad'da aldığı ödül töreninde söylemişti. Yani biz aslında yaptığımız gayri İslamidir. Nedir? İşte her tarafta belli şahısların işte resimleri, heykelleri vesaire. Halbuki Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz onu tanımayan
biraz insanlar. Biraz sonra ona geleceğiz hocam. Evet. Özellikle İslam dünyasına dair gözlemlerini soracağım. Ama savaş yılları gerçekten çok zor yıllardı. Ben de savaştan sonra bayağı bir sonra ziyaret etmiştim. Orada havaalanı da kuşatıldıktan sonra alttan tünellerle ihtiyaçların karşılanması var. Orada bir teyzemizin evi var. O teyzemiz yaşıyor mu bilmiyorum, ismini unuttum ama.
Yaşamıyor.
Neydi, ismini hatırlıyor muyuz? Evet. Çok değerli bir
şimdi
teyze.
Şimdi orası evet.
Şimdi yani o teyzemizi gördüğümüzde bizi dinleyenlere özellikle söyleyeyim. Sanki Anadolu'daki bir insanın giyimiyle tamamen aynı. Beyaz başörtüsü, işte o giyimi vesairesi tamamen aynı. Bu aslında nasıl bir ortak kültürü paylaştığımızın da somut bir ifadesi yani Bosna'yla ve Türkiye arasında. Hatırlatalım işte havaalanı kuşatılmış, Boşnaklar ne silah alabiliyorlar ne yiyecek bir şey bulabiliyorlar. Dolayısıyla havaalanından bir şey çıkarılamıyor. Havaalanından oraya o teyzemizin evinden altına yer altından tünel kazılarak ancak ihtiyaçlar, iaşeler giderilebiliyor. Bu da savaş yıllarının önemli görüntülerinden ya da hafızamızda kalan unsurlarından birisiydi. Sevgili dinleyiciler, Kudret Bülbül ile Çeşme Cihan programındasınız. Konuklarımız Rahman Adem'i ve Adisa Adviç Küsmüş ile vefatının 15. yılında bilge lider Aliye İzzet Begoviç konuşuyoruz. Adisa Hocam, geriye bıraktığı son derece önemli eserler de var Aliye İzzet Begoviç'in. Elbette liderler önemlidir ama çok az lider vardır yaptıklarının dışında yazarak eserde bırakabilen. Biraz isterseniz bu eserleri konuşalım.
Evet, Aliye İzzet Begoviç çok değerli yazıları vardı. Ama mesela bir defa ona sormuşlar neden intikam peşinde değilsiniz?
Evet, çok güzel, evet.
O da şey dedi,
intikam... Bir Alman gazeteci soruyor, bütün bu yaşadıklarınıza rağmen, sıkıntılara
Stern
rağmen.
Stern dergisi muhabiri, evet. 94, Kasım 94. Evet.
Yani yaşadıklarınıza rağmen hala neden intikam peşinde değilsiniz?
Evet, o şey diyor, intikam peşinde olmamalısınız, adalet peşinde olmalısınız.
Ben de özür dilerim, söylesek iyi olacak. Çünkü gene burada Türkiye gündeme giriyor, Türkler gündeme giriyor. Bu Stern dergisi muhabirine verdiği zaman der ki bakın bu bölgede Türkler 300, 400, 500 sene kaldıkları yerler var. Kimin nesine zarar verdiler bu dönem içerisinde? Yok, ortada konulacak bir şey yok. Ama siz... Avrupa Birliği olarak işte Almanya 1943 yılında, o zaman Avrupa Birliği değildi ama felsefe ve özellikle felsefe beşiği olarak görülen Almanya 1943 yılında Fruşkagora'daki manastırları bombaladı. İşte iki dünya savaşı, yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne sebep olan bu iki savaş Türkler mi çıkardı? Evet. Yani her şey Türklerden, bütün yanlışlar Türklerden gördüğü için Batılılar, özellikle Avrupa buna çok... Türk imajı ile ilgili bir şeydir bu. Türkokratya denilen hatta kitaplar var. Bunu çok net bir şekilde ortaya koydu ve bu aslında bizim için de büyük bir ufuk açıcı bir söylemdi. Biz biliyorduk ama dile getirme noktasında bastırıldık.
Cevabı da söyleyelim. Gazeteciye verdiği cevabı tam olarak.
İşte siz diyor yani... Türkler bu kadar işte bu şimdi hangisi barbar? Yani barbar dediniz bu kadar eser yok eden Avrupa Birliği hem de 20. yüzyılda bu kadar insanın şeyine olan efendim faşizm ve komünizmin mucidi Türkler midir? Değil. Yani gene evet. Batılılardır. Yani
adalet peşinde koşmamız gerekiyor diyor aynen. Galiba. Şey diyor, eserleri konuşuyorduk. Evet.
Bana ilginç geliyor ki Türkiye'de bilge kralı olarak biliniyor Aliye İzzet Begoviç ama Bosna'da biz ona daha çok dedo diyoruz. Dedo Boşnakça'da dede demek.
Dede gibi çok güzel.
Aynen.
Evet.
Yani o bizim bize çok yakın bir büyüğümüz olduğu için böyle çok herkes kendi ona yakın hissedeceği için dede anlamına geliyor. Ve şey diyordu, geçmişi unutmayın ama geçmişte de yaşamayın diyordu halka şey...
Yani Boşnak kendi halkı ona bilge, sadece dedo mu diyor, bilge dedo mu diyor?
Dedo sadece, dede, evet, dede
evet,
gibi.
Evet.
Bilgeliği zaten tescil edilmiş ama bence krallığa da karşıydı kendisi.
Aynen,
kral dememek
aynen,
lazım.
Aynen böyle şeyler, aynen çok.
Yani
çok,
kralı evet, bizzat Cidde'de eleştirmişti, Riyad'da pardon, evet, şey aldığı zaman, ödül aldığı
zaman.
Hocam
eserlerine isterseniz evet, sizinle devam edelim.
Rahmetli Aliye'nin özellikle İslam Deklarasyonu, yani şeyden bu siyasi bir manifesto olarak İslam Deklarasyonu daha çok İslam dünyasından bilinir. Ama esas fikri olarak üretimi bir bence bu Doğu ve Batı arasındaki İslam. Üçüncü yol olarak görülen. Aslında doğal yol, fıtri yol de olarak algılanabilecek bir tespittir Rahmetli Aliye'nin. Çünkü İslam dünyasının bulunduğu bu ataletten çıkabilmesi için hem fikirden sonra harekete geçmesine bağlı olduğuna da ifade eder. Bir de diğer güncel meselelerle ilgili LSB şeyle mahlasıyla yazdığı, daha sonra İslam Yeniden Doğuş'un sorunlar olarak.
Nedir yani, LSB, onu da açıklayalım.
Evet, Leyla, Sabina ve Bakir kendi çocukları adına takvimde çıkar, daha önce takvimde yayınlanan, daha sonra
Bakir Bey zaten şimdi konsey üyesi değil
evet,
mi?
Evet, bitti süresi. İkinci dönem bitti. Şimdi Şefik Cafer Hoca seçildi geçen iki hafta önceki seçimlerde.
Evet.
O daha çok dünyamızın bu 70'li 60'lı yılların sonunda yazdığı bir makaleler dizinidir. Bence çok önemlidir. İslam Deklarasyonu kadar değerli, küçük ama önemli. Hem kadının, hem erkeğin, hem İslam gencinin ve çocuğunun durumu ile ilgili önemli tespitleri vardır. Burada kadın, mesela İslam kadınının İslam adeta şey olarak şey yapar, İslam dünyasını tek kanatlı uçmaya çalıştığına dair tespitleri var. Halbuki Allah aşağı yukarı %50-%50 yaratmıştır. Kadının da bu ilk sahabe Müslüman kadınlardan örnekler vererek birlikte çok önemli başarılar elde edilebileceğini ifade eder. Mesela burada çok çarpıcı ve net bir takım şeyler koyar. Hem İslam Deklarasyonu'nda hem İslam Doğu ve Batı arasındaki İslam, çünkü ilk eserler bunlar. Daha sonra Özgürlüğe Kaçışım ve Zindandan Notlar eserleri de vardır. Siyasi daha çok hatıra olarak da algılanabilecek eserler ama onun fikri altyapısını oluşturan eserler bunlar. Burada İslam dünyasının bir lider olması gerektiğine yönelik şeyleri vardır, tespitler vardır rahmetli yani. Bu aslında adeta bir kaderdir. Çünkü bulunduğu hem coğrafi şartlar hem de yeraltı ve yerüstü kaynaklar itibariyle çok değerli bir bölgede bulunduğundan dolayı İslam dünyasının bir kiracı olarak davrandığını da söyler. Yani kendi topraklarında, kendi topraklarının adeta yabancısı, başkalarına kiraya vermiş, işletiyor gibi davranış içerisinde. Burada bu eleştirilerden ve tespitlerden Türkiye'de nasibini alıyor. Az önce söylediğim gibi harf inkılabının gereksiz olduğunu, buna karşılık Japonya'nın, Japonca ve Japonya'nın kullandığı alfabenin ne kadar zor ve sıkıntılı olduğuna yönelik şey yapar. Onu örnek gösterir. Bütün bunlardan sonra elbette çıkış yolu da gösterir. Yani şimdi sadece eleştiri değildir. Ne yapılması gerekir? Düşünce ve hareket. Zaten SDA Partisi'ni kurduğu zaman da, ya siyasi harekete başladığı zaman, hatta İslam Deklarasyonu kitabında Müslümanların İslamlaşmasından bahseder. Ve burada eylemden bahseder. Yani düşüncenin tek başına yeterli olmadığını, düşüncenin bir ürünü olarak bir amel, yani bir eylem ortaya çıkması gerektiğine işaret eder. Ve bu işaret aslında bölgede, yani Balkanlarda önemli bir etki yapar. Çünkü o derece etki yapar ki bu insanlar, mesela 1971'de yayınlanıyor ilk defa İslam Deklarasyonu. Daha önceki İslam Doğu ve Batı arasındaki İslam da yurt dışında 84'te yayınlanıyor, 83'te. Ama onlar yargılanıyor. Evet. Bir tehdit olarak görülüyor. Bu küçücük bir grup. Yani 13 kişilik bir grup eğer bir devleti yıkacaksa silahı olmayan.
Tabii o, yıllar, işte, o yıllarda bu maalesef işte Aryan'da dikkat çektiği gibi pek çok Müslüman ülkede böyle. Yani Türkiye'de de çok ciddi şekilde küçücük insanlar çok büyük tehditmiş gibi görülebiliyor. Biraz sonra tekrar benzer konulara değineceğiz. Mirasını sorduğumda devam ederiz oradan. İslam dünyası açısından gözlemlerine baktığımızda benim de bir sözü çok dikkatimi çeker. Ondan önce siz İslam dünyasında Müslümanlar adeta kendi topraklarında kiracı gibi yaşıyorlar. Kendi topraklarının zenginliklerini, kendi belki medeniyetlerinin zenginliklerinden habersizler. Bu tespit son derece önemli. Bir sözü var. Bugün İslam dünyasının en temel iki sorun nedir diye soruyor ve diyor ki birbirinden kopukluk ve eğitim. Gerçekten de öyle. Yani bugün elbette düne göre daha iyiyiz. Bunu teslim etmek gerekiyor ama hala çok ciddi bir şekilde bir kopukluğumuz var. Suriye konusunda bilgi birikimimiz Avrupa'daki, Amerika'daki ülkelerden entelektüeller açısından baktığımızda, akademisyenler açısından baktığımızda çok daha ileri düzeyde olması gerekir. Bu ciddi bir kopukluk var. Eğitim düzeyi konusunda da çok ciddi bir belki sıkıntılarımızın en temel unsurlarından birisi eğitimsizlik. Buna işaret etmesi o yıllarda son derece anlamlı. Adısı Hocam, isterseniz sizinle biraz daha onun aile hayatına dair, belki topluma dair, kadınlara dair, çocuklara dair, bir baba olarak, bir eş olarak, bir aile reisi olarak Ali'ye baktığınızda ne görüyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim.
Hocamız az önce bahsetmiş gibi Ali Atatürk kadınlara çok yani güçlü ve eğitimli kadınlar bir toplum için çok önemliydi. Sadece güçlü eğitimli kadınlar eğitimli çocukları yetişebilir diyordu. Ve kadınlar siyasete ve toplum diğer bütün alanlarında aktif olmaya teşvik etti. Ayrıca da mesela öğrencilere yurt dışına çıkmaya ve farklı kültürleri öğrenmeye teşvik etti. Ancak Müslümanın ülkelerdeki üniversitelerin batıdaki profesörler ve bilim adamları ev sahipliği yapmalarını söyledi. Çünkü onların bilgilerden, onların tecrübelerden biz de bir fayda görelim şey demiş. Tabisi şey aile olarak üç çocuğu babası hep eşinden hep en güzel şeyden bahsediyordu. Çünkü o şey hep sabırlı da bekliyordu hapisteyken. Üç çocuğu kendisi bakmış ve hep en güzel
ya çok yakın ilgilenmiş çocuklarıyla.
Aynen.
Değil mi? Evet. Ki o yıllarda çok daha yoksun zamanlar, yoksun aynen zamanlar. Öyle. Ben de kızıyla Leyla Hanım'la tanışmıştım birkaç yıl önce bir Bosna ziyaretimde. Yine eğitimle ilgileniyordu. Bir okul müdüresiydi galiba Leyla Hanım. Sağ olsun boşnak entelektüellerle bir araya gelmiştik. Ortak bir sohbet yapmıştık. Orada kendisi de vardı. Çok mutlu olmuştum kendisiyle tanışmaktan. Ağır ağır toparlıyoruz. Zaman da hızlıca ilerliyor. Ali İzzet Bekoy için tabii ki bugüne bıraktığı çok önemli bir külliyat, çok önemli bir miras var. Bugünden geriye baktığımızda Rahman Hocam, Aliye'nin bıraktığı miras nedir? Ondan alacağımız dersler, bugüne bıraktığı ya da bugüne dair verdiği mesaj nedir?
Biliyorsunuz yani rahmetli Aliye savaş şeyden hapisten kısa bir süre sonra devlet başkanı oldu ve hatta şöyle bir şeysi de var, ifadesi de var, bizzat duymuştum. Ben sadece devletin sıkıntısını, işte baskısını, adeta tokadını görmüştüm. Şimdi kendim devlet oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana göre rahmetli Aliye'nin...
Bu soruya yanıt veriyor mu? Çok
veriyor,
önemli.
Veriyor. Evet. Veriyor. O da önemli bir şey. Diyor şimdi akın akın insanlar gelirler, makam mansıp talep ederler. Bu tabii bir şeydir. Devlet elbette bürokrasisiyle yönetilir. Ama biz üç çeşit insan bilirim ben. Birinci çeşit
kendisi söylüyor.
Kendisi söyler. Hem namuslu, hem dürüst, hem de işin ehlidir. Bunlar çok az bulunurlar. Adeta kendi ifadesiyle piyango gibidir. Bulduğunuzda hemen onları alın. İki, işi bilir ama ahlaki zaafları olan insanlar, bunlarla işimiz olmaz. Üçüncü tiplerle daha çok çalışacağız. Bilmiyor ama dürüst, namuslu ve bunları öğreteceğiz ve yapacağız. Bence özel hayatta ahlak, Savaşta ahlaki...
Bir daha tekrar edelim bu üçlü ayrımı. Birincisi namuslu, dürüst, çalışkan.
Evet, işi de bilen. Bulursanız, hem çalışkan hem de işi bilen. İşi bilen, yani evet. Ehil dediğimiz, liyakat sahibi.
Bunları bulursanız kaçırmayın ama çok bulunmaz.
Diyor. Çok nadir, bunları hiç kaçırmayın. Hemen şey yapın.
İkincisi
işi bilen fakat...
Güvenilmez
evet. İnsanlar. Güven telkin etmeyen insanlar. Üçüncü de bilmeyen ama...
dürüst, güvenilen insanlar.
Güvenilen insanlar. Dolayısıyla... Bu ayrımı yapar. Bence kıyamete kadar devam edecek en önemli tutumlardan bir, bunu kendisi gerçekleştirmeye çalışmıştır. Başarmıştır, başarmamıştır. Kendisine göre şöyle bir şey vardır. Ben Bosna'nın dağılmasından ve Sırbistan'ın küçük bir vilayet olmasından kurtarmaya gayret ettim. Onu inşallah başardık. Başaramadığım nedir? Savaş sonrasındaki normal hayata ve daha hızlı bir yaraları sarma noktasındaki yavaşlığımızdır der. İdaredeki ahlaki tutum bence burada özellikle sansürde görülebilir. Yani savaş esnasında rahmetli Aliye'nin böyle bir imkanı varken sansür uygulamamaya çalıştı. Bu aynı şekilde intikam dediğimiz şeydir. Yani bizim diyor kazanacağımızın en önemli göstergesi diğer dinlere mensup olan insanlara ve diğer siyasi veya politik görüşte olan insanlara karşı saygımızdır der. Yani biz başka dinlere karşı saygılıyız, başka siyasi görüşlere de saygılıyız. Çünkü bunu kendisini yargılayan, haksız bir şekilde mahkum eden insanlara karşı da göstermiştir. Onların terfi etmesine dahi engel olmamıştır. Ve sadece şunu demiştir. Bu bir der ki ben onlara siyasetçi olarak affettim ama insan olarak affetmedim der. Bu onun hakkıdır. Bu özel hayatta, savaşta ve siyasette yani insanın en çok özellikle yani özel hayat dışındaki siyasette ve savaşta gibi savaşta biliyorsunuz yetkiler çok olağanüstü hale dönüşüyor zaten kendiliğinden doğal olarak. Bunları suistimal etmedi. Yani bence İslam dünyası için özellikle onu örnek alan insanlar için en önemli mirasların başında bu gelir diye düşünüyorum.
Adisa Hocam size sorsam aynı soruyu. Bugüne dair bıraktığı miras nedir rahmetli Aliye'nin?
Bence onun ana mirası kendi kimliğinizi ve onurunuzu korurken başka kültürler ve medeniyetlere arasında köprüleri kurmak.
Evet.
Müslüman dünyasında eğitimsizlik bir soru oluyor. Ama zulüm ve adaletsizliğe karşı mücadele etmesini ve ulaşılması zor göründüğü bir özgürlük aramasını tavsiye etti. Özgürlük ve zulüm ve adaletsizliğe karşı mücadele etmesini.
Yani özgürlüksüzlüğe karşı, zulme karşı, adaletsizliğe karşı mücadele etmeliyiz.
Evet. Aynen öyle.
Evet, bir programın daha sonuna geldik ama 160 ülkeden dinleyenlerimiz var. İsterseniz onlara dair bir mesajı varsa onlarla kapatalım. Benim de bugüne dair bıraktığım mirasa dair birkaç sözüm olacak.
Yani rahmetli Ali'nin bugün 15. yıl dönümü yani vefat itibariyle İslam milleti için Türkiye'de olsun, İslam dünyasının tamamında olsun bu insanlar, bu gibi insanlar gayret sarf ettiler, fikir ürettiler, ellerinden geleni yapmaya gayret ettiler. Bu sebepten dolayı biz bunlara karşı bir borcumuz vardır. Onları unutmamak, onları en azından bir Fatiha ile hatırlamak ve hakikaten fikirlerini geliştirerek günümüz dünyasına, İslam ümmetine sunmaktan ibaret olması lazım diye düşünüyorum. Sanırım onlara karşı olan bu borcumuzu bu şekilde ödemiş oluruz. Onların da arzusu bu yönde olduğunu tahmin ediyorum elbette. Çünkü bu insanlar kendilerini adeta feda ettiler. İslam ümmetine adeta bir kendilerini vakfettiler. Düşünceleriyle, eylemleriyle, faaliyetleriyle, ellerinden gelen neyse İslam adına, Müslümanlar adına harcadılar. Bu harcamayı da biz bugün daha da zenginleştirerek kıyamete kadar büyütebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, Adisa Hocam.
Ben de katılıyorum çünkü dünyada birçok bölgede zorlu siyasi ve güvenlik durumlar söz konusu. Bence Ali Azizbegovic kitaplarını okumaya teşvik etmek istiyorum. Hem liderler hem de sıradan vatandaşlar için çok değerli dersler, çok değerli fikirler alabilir, var o kitaplarda. Ve onun dünyaya dair eşsiz bakış açısı ve anlayışından yaralanmaya devam edeceğini umuyorum.
Ben de bugüne dair Aliya İzzet Begoviç'ten alacaklarımız nedir, bize bıraktığı miras nedir, buna dair bir şey söylemek istiyorum. 20. yüzyıl esasen bir baskı yüzyılı. Gerçekten savaşlar yüzyılı. İnsanlık tarihin görmediği kadar iki cihan savaşı görmüş. Pek çok devletler ortaya çıkmış. Devletler, imparatorluklar parçalanmış. Bir baskı yüzyılı, bir çatışma yüzyılı esasen. Şimdi bu yüzyılda tabii ki insanlar da, düşünürler de, Müslüman alimler de nasıl tepki verecekleri konusunda çok ciddi zorluklar çekmişler. Verilen tepkilere bakıldığında üç tepkiyi özetleyebiliriz. Hala bugün de geçerli bu analiz. Avrupa'da yaşayan gençlerimiz için de geçerli. Bir tanesi bu baskı zor karşısında baskıya boyun eğip baskı içerisinde kendisini kaybetmek. Ben buna teslimiyetçi yaklaşım diyorum. İkincisi baskıyı tamamen reddederek karşıt bir baskı oluşturmak. Buna da reddiyeci yaklaşım diyorum. Baskıyı tamamen reddediyor ama bir güzellikle, bir estetikle, bir zarafetle olması gerektiği gibi değil, baskının karşıt baskısını oluşturarak yanlışın bir başka yanlışla karşılık vermek diyorum. Bir üçüncü yaklaşım var ki bu da sağduyulu belki yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu da bütün bu karabasan altında, bu baskı altında, kara kış altında kardelen gibi kendisini ifade edebilmek. Kardelen çiçeğini bilirsiniz. O yoğun kış altında, kara kış altında bütün o baskıları aldırmadan karın üzerine çıkar. O rengarenk güzelliğiyle bütün estetiğini, zarafetini sunar. Bu çok zor bir şeydir. Hem baskıyı deleceksiniz hem de baskıya aldırmadan bütün güzelliğinizle, size ait güzelliğinizle kendinizi insanlığa ifade edeceksiniz. Böyle yapabilen liderler çok azdır. İşte Aliya da böyle liderlerden birisi gerçekten. Yani işte 1920 yaşında hapse giriyor. Çok genç yaşta. Ömrü mücadeleyle geçiyor ama sürekli işbirliğine çağırıyor. Sürekli bir nefrete değil, ötekileştirmeye değil, yok etmeye değil, intikama değil. Tam tersine elbette baskıya, zulüme karşı çıkıyor ama işbirliğine, birlikte yaşamaya, bizdeki eksikliğe ve başkalarındaki doğruluğa çağırıyor. Ve bu son derece değerli. Tam da kardelen çiçeğinin bütün baskılardan aldırmadan kendisini insanlığa sunabilmesi gibi. Bu anlamda Aliya İzzet Begoviç çok önemli bir lider. Ben belki Said Halim Paşa üzerine daha fazla odaklanmıştım ama bu programdan kendime de bir ders çıkarıyorum. Aliya İzzet Begoviç'te herhalde daha fazla okumamız gerekiyor. Adısan Hocam siz de ifade ettiniz. Gerçekten eserleri hem çağına hem de bugüne yol gösterecek bir lider. Bir de şöyle bir boyutu var. Bugünün küreselleşme çağında insanlar daha fazla iç içe yaşıyor. Bu anlamda daha çok farklılıklarla iç içe yaşamış liderlerin söyledikleri daha değerli. Aliya da öyle bir coğrafyada yetişmiş. Yani Balkanlar zaten öyle, Bosna da öyle. Çok farklılıkla bir arada yaşamış. Müslüman, Hristiyanı, gayrimüslimi, işte Boşnağı, Yahudisi. Ne bileyim, Yahudisi, Boşnağı ve diğer etnik unsurlarıyla çok farklı unsurlar, Sırbı, Hırvatı vesaire. Çok farklı unsurlarla bir arada yaşadığınızda ortaya koyacağınız birikim çok daha değerli hale geliyor. Elbette tamamen tek bir grup içerisinde yaşayan bir düşünürün düşüncesi de değerli olabilir ama o sorunlarla çok karşılaşmaz. Çok farklı sorunlarla karşılaşarak bir insan bir çözüm üretebiliyorsa çok daha anlamlı olur. Bu nedenle Osmanlı birikimi, İstanbul birikimi çok daha değerli. Zaten Aliya'nın yazdıklarına bakıldığında herhalde sanki o İstanbul birikimini çok daha güzel görürüz gibi görünüyor. Evet değerli dinleyiciler, bir programı daha sona erdirdik. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere.
Çeşmi Cihan.